İnce Mehmet, Yaşar Kemal.
Ayrım 13.
Kendi kendine böylece söylenir, düşünür dururken kamerana eve doğru koşarcasına geldi. Anahtarı sokup iki çevirişte kapıyı açtı. Kapının yanındaki Mehmet'i gördü. "Ne o yavru?" dedi. "Ne yapıyordun burada?" "Mehmet dışarıyı seyrediyordu bana," dedi. "Canım sıkıldı da." Kamerana ona doğru uzandı, eğildi usulca. "Köylü biliyor," dedi. "Bizim evde bir şeyler olduğunu sezinliyorlar ama senin evde olduğun akıllarına gelmiyor. Herkesin gözü bizim evde. Ah, o çocuk Osman yok mu? Netti, neyledi de herkesin gözünü bizim evin üstüne çekti. Bizim çocukların hepsi beni bir sıkıştırdılar, bir sıkıştırdılar. Söyle evde ne var? Babamızın dilinin altındaki nedir?" dediler. Ben de onları yatıştırdım ama inanmadılar. Bence evi ararlar bugün. Ya da evi göz altında tutarlar, beklerler evi. Sen yüklükten çıkma Osman gelene kadar, olur mu? Mehmet olur dedi ama yüreğine de bir korku düştü. Şu Çukurova'nın düzünde jandarmayla çatışırsa ne yapardı? Sonu ölümden başka bir şey değildi. Geceyi bekleyip sonra sıvışmaktan başka çare yoktu. Geceye ne kadar zaman vardı? Kapının tahta yarığından güne baktı. Gün yıkılmış gitmişti. Az kaldı diye sevindi. Gidecekti ama üzülüyordu. Kendisini bu kadar candan seven bir insana sağlıcakla kal diyemeden, helallaşmadan nasıl giderdi? Koca Osman onu anası kadar, hatçe kadar seviyordu. Bölüm 16. Ali Safa Bey öfke içinde konağın sofasına gidip geliyor, söyleniyor, homurdanıyor. "Attığın taş dediğin kuşu vurmuyor," diye hayıflanıyordu. "Daha ne kadar sürecek bu savaş? Topraklar bomboş duruyor. Şu işe yaramaz köylüler ne toprağa kendileri bir şey yapıyorlar ne de bize bırakıyorlar." Zeynel sofanın ucundaki kerevette büzülmüş oturuyor. Ali Safa Bey'in öfkesinin iniş çıkışlarına göre değişiyordu. Ali Safa Bey gelip karşısına dikilip duruncaya kadar bu böylece sürüp gitti. Ali Safa Bey alaycı tepeden, "Hani?" diye gürledi. "Hani Zeynel? Hani vay vay köyü bu bahar göç edip gidecekti? Ne de bilirmişsin, ne de anlarmışsın. Hani hiçbir şey olduğu yok. Ne olmuş biliyor musun Zeynel, ne olmuş? Koca Osman'la Ferhat Hoca önce Yobazoğlu'na gitmişler. Vay vaya geri getirmek için. Sonra da Sarıçam'a. Yalvarmışlar, yakarmışlar. Onları köye getirememişler. Sen diyordun ki bu bahara kimse kalmaz köyde. Ne oldu Zeynel?"
"Vallahi bilmem beyim, bilmem ki ne oldu. Düşünüyorum, araştırıyorum, bir türlü bulamıyorum. Yobaz'ın evi yandıktan sonra köyün üstüne her gece böyle yağmur gibi kurşun yağdıktan sonra köylüler köyde kalamayacaklardı ama ne oldu anlayamadım beyim. Önce Koca Osman dikildi köyün ortasına, sonra Ferhat Hoca. Her şey birden değişti. Yılmış bitmiş köylü cana geldi. Vallahi bilmem beyim, bir şey oldu ama ne oldu?
Bu sümsük kaymakam, yüzbaşı ya da hükümetten başka biri onları üstümüze kışkırtmasın. Ama kim kışkırtacak? Hepsi adamımız, hepsi emrinizde. Yoksa Arif Sayın Bey?"
"Arif Sayın Bey olmasın.
Arif Sayın Bey ise yandık. Arif Sayın Bey göz dikmesin buralara. Göz dikip de vay vaylıları üstümüze kışkırtmasın. Arif Sayın Bey'i çok düşündüm, çok araştırdım. 10 yıl önce Koca Osman'da bir kere konuşmuş. Köyden başka hiç kimseyle şimdiye kadar görüşmemiş. Ferhat Hoca'yla hiç. Bu Ferhat Hoca'ya ne oldu? Şimdiye kadar etliye sütlüye hiç karışmıyordu. Çok öfkelenmiş diyorlar. En çok ata öfkelenmiş. Bir de köyün her gece kurşunlanmasına. Bir de Yobazoğlu'nun haline. Atı ovada dönerken görüyor, gözlerinden yağmur gibi döküyormuş. Çavuşu vuran Koca Osman'dır diyorlar. Koca Osman eskiden böyle değildi. Köy kurşunlandığında başını dışarıya çıkaramazdı. Değil çavuşu vurmak.
Bence değişiklik Koca Osman'da.
Arif Sayın Bey bu kadar küçülmez. Bir de vay vay köyünün topraklarına ihtiyacı yok. Bir de beni sever. Vay vayın topraklarını istiyorsa bana söyler. Yok yok, hiç kimseyi düşünemiyorum. Belki Ferhat Hoca'dan güç alıyorlar.
Belki ama öğrenemedim. Biliyorum ki direnme Koca Osman'dan başladı.
Uzun uzun Koca Osman'daki değişikliği anlattı. Bayramlık giyitlerini, piposunu, köyün içinde hiç kimseyle konuşmadan gülümseyerek 3 gün gidip gelmesini, Yobazoğlu'nun evi yanarken gülerek pipo içmesini, her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlattı. Ali Safa Bey sedire çökerken, "Ben bu Koca Osman'dan hiçbir şey anlamadım," dedi. Zeynep, "Çok cesur bir adam," diye karşılık verdi. "Gözü pek, 15 tane harbe girmiş çıkmış, bedeni tüm yara içinde. Git gel akıllı bence. Birçok korkak oluyor, eline vur lokmasını al, birçok cesur oluyor, öfkesinden yanına yaklaşılmaz. Bir de çok canını seven bir adam. Ben de bu adamı anlamadım gitti."
Ali Safa Bey elini çenesine verdi, çenesini boynunu kaşıdı.
Biz de çok harbe girdik çıktık ama bu geberesice gibi herkesin hakkıyla oynamadık. Herkesin topraklarını işgal etmedik. Bu kocamış köpek gibi memleketin istikbaliyle oynamadık. Milletin çavuşunu kurşunlamadık. Alacağı olsun o kocamış köpeğin. Bir de o ne idüğü belirsiz hoca mı, imam mı, eşkıya mı işte onun. Alacakları olsun. Bindireceğiz Zeynel, bindireceğiz, bindireceğiz. Ta ki canları burunlarından gelinceye kadar, canlarından usanıncaya kadar. Vay vay onlara cehennem oluncaya kadar. Ya toprakları mı bırakacaklar ya da bu dünya onlara cehennem olacak. Şimdi söyle nereden başlayalım Zeynel?
Zeynel bir düşüncem var ağam dedi. Yağmur ağaya gidelim. Söyleyelim ki köyde ne kadar at varsa hepsini çaldırsın.
İyi akıl dedi Ali Safa Bey, sevindi. Üstelik her çalınan at başına da 1 lira vereceğim Yağmur ağaya. Üstelik de adamlarım ona yardım ederler. Sen de yardım edersin Zeynel.
Ederim bey.
Şimdi atlar bir başlangıç olur. Ya dize gelirler köyü aman Allah diye bağırarak bırakır giderler. Ya da beklesinler. Belalardan bela beğensinler.
Zeynel gözlerini yumup dudaklarını tatla yaladı. Bela beğensinler dedi.
Bu gece Yağmur Ağa'ya gidiyorum. Sen de Mehedinli köyüne git. Bir de çıkçıklara. Bizim akrabalara söyle. Bu gece köyü gene kurşunlasınlar. Kurşunlasınlar ki her gece köyü basanın çavuş olduğu anlaşılmasın.
Şimdi gidiyorum bey dedi Zeynel. Konaktan indi ata bindi sürdü. Ali Safa Bey düşünüyordu. Eğer karşı koyma gücünü bunlara Arif Saim Bey veriyorsa, bu topraklara göz diktiyse onunla başa çıkmak zordu. Çok yakından tanıyordu Arif Saim Bey'i. Kasabada jandarma üsteğmeniydi ve Bingöllü bir Kürttü. Atak, cesur, muhteris bir kimseydi. Gözünü daldan budaktan sakınmazın birisiydi. Adana'yı Fransızların işgal ettiği sıralar Fransızlarla Kuvayi Milliyeciler arasında ikili oynuyordu. Çok zekiydi. Bugün Ankara hükümeti demek Arif Saim Bey demekti. Mustafa Kemal'in en yakın adamıydı ve en gözde mebusuydu. İnşallah Arif Saim Bey değildir, koca Osman'ı kışkırtan. Başka kim olursa olsun başa çıkılır. Yeter ki Arif Saim Bey olmasın karşıdaki. Arif Saim Bey olsa böyle alttan alta köylüleri kışkırtmaz, doğrudan doğru işe karışır. Köylülere dokunma Ali Safa diye bir haber gönderir. Yiğitsen ondan sonra köylülere karış. Kaymakam? Ya kaymakam?
Onda o yürek yok ama gene de içten pazarlıklı saman altından su yürüten birisine benziyor. Bu kaymakamı tez günde buradan attırmalı, daha muhtemet birisini bulup getirmeli.
Jandarma kumandanı yüzbaşı?
Onun etliye sütlüye karıştığı yok, hiçbir şeyi anlamıyor. Düş içinde dolaşır gibi dolaşıyor dünyayı fıkara. O kalsın, ondan iyisi can sağlığı.
İçini gittikçe büyüyen bir sevinç dolduruyordu. Vay vaylar bir sabah kalkmışlar, bakmışlar ki köyde bir tek at kalmamış. Ata meraklı vay vay köyü hep eşekli. Bir tek at kalmış anavarzı yazısında, o da Yağız at. Adem onu vurabildi mi acaba? Yağız atı düşününce içi sızadı. Sonra başka oyunlar, başka oyunlar. Gelip de biz ettik bey, sen etme, bu tarlalar senin, biz sana kötülük ettik. 2 gün daha izin ver de toparlanalım, hemen çıkar gideriz deyinceye kadar. Gelmiş konağın kapısına çoluk çocuk genç yaşlı yığılışmış vay vay köylülerine konağın balkonundan bakıyor.
Varın gidin, size 2 gün izin ama 2 gün. 2 gün sonra sizi buralarda kimse görmeyecek. Kendi topraklarında kan kusturdunuz bana. Bir insana bu kadar haksızlık edilir mi ey kardeşler? Ekip biçmediğiniz tarla sizin neyinize ki diyor.
Vay vaylıdan sonra şu Karaçalı'lı köklemek gerek. Karaçalılık 5000 dönümdür. Sonra yavaş yavaş Akçasaz'dan tarla kazanmak. Sonra çiftlikler. Çukurova'da Anavarza toprağında büyük bir çiftliğe, çiftliklere sahip olmak, bir devlete sahip olmak gibi bir şeydir. Ulan vay vay köylüler, ulan alçaklar, ulan dikildiniz karşıma şu yüce Aladağ gibi, şu yüce Düldül Dağ gibi. Ulan yol verin, bu benim için ölüm kalım savaşıdır, sizin içinse hiçbir şey. Ulan çekilin yolumdan, Çukurova boş topraklarla ağzına kadar dolu. Ulan Yobazoğlu sen yaşayasın, en büyük iyiliği sen yaptın bana. Cüzdanından Yobazoğlu'nun ona devrettiği 17 dönümlük tapuyu çıkarttı. Uzun uzun tapuyu elinde tutup seyretti, gülümsedi. Bu elindeki olmasa iş daha zor olacaktı.
Veli diye aşağı kata seslendi. Kara Yağız, uzun boylu, geniş şalvarı yalpalanan bir delikanlı çıktı. Veli, vay vay köyünün yeri için keşif ne zaman?
Bu ayın 18'inde.
Ehli vukuflar tamam mı?
Tamam beyim.
Bölüm 17. Elleri boş dönmüşlerdi ama Koca Osman sevinçliydi. Bir sel yatağından ilerliyorlardı. Koca Osman'ın atı ilerideydi, Ferhat Hoca'nın atı geriden geliyordu. Ferhat Hoca'nın mümin yüzü kıvırcık güneşte yeşillenen kara sakalları bir derin düşünceye batmıştı. Gözleri yarı kapalı bir derin düşüncede uyukluyor gibiydi. Bir sel yatağından yukarıya doğru çıkıyorlardı. Atlarının kulaklarına, gözlerine kapkara mucuklar sıvanmıştı. Türlü türlü arılar, eşek arıları, boncuklu, kara, sarıca bal arıları, bataklığın kıyısındaki atların karnına değen nergislerin, yarpuzların, böğürtlenlerin, yaban güllerinin, püren çiçeklerin üstlerinde oğul verir gibiydiler. Vızıltıları koskocaman akçasaz bataklığındaki büyük dalga dalga gelen bir uğultuya dönüşüyordu. Sel yatağından atların tırnaklarına değerek bozca yılanlar akıyordu. Yemyeşil serin kurbağalar taze taze küçüklü büyüktü, karınlarını körük gibi şişirerek dallarda güneşin ılıklığında soluklanıyorlardı. Atların her adım atışlarında bir sürü çekirge mısır patlağı gibi durmadan sıçrıyordu. Koca Osman, "Vay anam," diyordu, "vay anam, heriflerin bir gözü korkmuş, bir yılmışlar ki, vay anam vay." Ta ötelerden, Anavarza kayalıklarının oralardan bir turaç sesi geliyordu. Turaç ötüyor, ötüyor, sonra bir süre susuyor, az sonra gene uzun uzun ötmeye başlıyordu. Ak bir bulut incelen Anavarza ovasının üstüne kara gölgesini, bazı akçasazın kaynayan sularına, bazı yeşilden patlamış sazlara, bazı sulara serilmiş binlerce yaban ördeğinin üstüne, buğday tarlalarına, yabanıl büklere, bir duman gibi Sülemiş'ten Ceyhan suyuna, Ceyhan suyundan Bozkuyu'nun kıraç yamaçlarına, oradan öksüzlüğü üstüne yapayalnız dolaşıp duruyordu. İnceden esen yel Koca Osman'ın tel tel sakalını oynatıyordu. "Vay anam vay, amma da korkmuşlar, vay ocağınız batı adamlar. Aç kalmışlar, nana muhtaç olmuşlar, sürünmüşler, gurbete düşmüşler ama gene yönlerini köye dönüp de bakamıyorlar. Gözü korkmuş adam, vay senin ocağın batsın. Bir insana hiçbir şey yapma, bir kere gözünü korkut yeter. Ölünceye kadar, kıyamet kopuncaya kadar onu köle yap da kullan. Gözü korkmuş adam insan değildir, öyle değil mi Ferhat Hoca?" Ferhat Hoca karşılık vermedi. Duydu mu, duymadı mı hiç belli değil. "Gözü korkmuş adam insan değildir. Ayrı insandan başka bir mahlukattır gözü korkmuş adam. Gözü korkmuş adam batsın, öyle değil mi Ferhat Hocam?" Ferhat Hoca gene karşılık vermedi. Koca Osman döndü ona, gene söyledi. "Ne dersin hocam, belki de sen yılmış adamı insan sayarsın. Yılmış, gözü korkmuş adam insandan başka mahlukat değil mi Ferhat?" Koca Osman Ferhat derken olanca sesiyle bağırmıştı. Ferhat Hoca başını kaldırdı, tok, ağır, inandırıcı bir sesle tane tane, "Gözü korkmuş adam insandan başka bir mahluktur," dedi. Koca Osman buna sevindi. "Ama insanın yılmamışı da var. Ne yaparsan yap gözü korkmayanı da var. Öyle değil mi hocam?" "Var. Bir insan ki boyu küçücüktür, cüssesi bir çocuk cüssesi kadardır. 12 yaşında bir çocuk cüssesi. Anasını öldürürler gene gözü korkmaz. Sevgilisini, en sevdiğini öldürürler gene bana mısın demez. Hükümeti, köylüsü, ağası üstüne çullanır, kurşun yağmuruna tutarlar, gene bana mısın demez. Dağlar kabul etmez onu, geceler, kovuklar, mağaralar, insanlar kabul etmez onu, gene bana mısın demez. Demez Ferhat Hocam, demez. Köpekleşmez bizim gibi. 1000 yıllık, 2, 3 bin, 10 bin, 100 bin yıllık bir haksızlığın karşısına dev gibi dikilir. Mücessem haksızlığı yere serer, öyle mi Osman Ağa? Haksızlığın karnını deşer, yere serer hocam. Sonra da gelir bir fıkaranın, 82 yaşına basmış, küffardan kalmış bir kocamış adamın evine atar kendini. Bir avuç çocuk, bir çocuk gelir kocamış bir adamın evine sığınır. Bir avuç çocuk bilir ki kocamış adam onu iki gözünden de esirger. Koca Osman böyle konuşurken dönüp dönüp Ferhat Hoca'nın yüzüne bakıyordu. Yüzünde bir değişiklik oluyor mu diye. Ferhat Hoca hiçbir şeyi belli etmiyor, hiçbir şeyi anlamamışçasına yüzünde en küçük bir kıpırdama bile olmuyordu. Koca Osman "eh gayrı" diye düşünüyordu. İnce Mehmet'in bizim eve geldiği bundan da başka türlü nasıl söylenir? Bu Ferhat Hoca cin gibi bir adam, leblemeden leblebiyi anlar. Anlar ama bu kadar açık sözü nasıl anlamıyor? Küçücük, 12 yaşında bir çocuk kadar gösteren yürekli adam İnce Mehmet değil mi? Anası, sevgilisi öldürülen, dağların, gecelerin, insanların kabul etmediği safi yürek olan yiğit İnce Mehmet değil mi? Bu benim sevincim, çavuşu vururum, yiğitliğim, bu bendeki değişme İnce Mehmet yüzünden değil mi? Ne anlamaz adamlar, hiç kimse bir şey anlamıyor. Bu insanlar zaten bu kadar ahmak olmasalardı bu dünya bu kadar ahmak olmazdı. Bana bak Ferhat Hoca, sen benim bunca zamandır konuştuklarımdan bir şey anlıyor musun Allah aşkına? Sel yatağından çıkarlarken Ferhat Hoca atını Koca Osman'ın yanına sürdü. Yan yana gitmeye başladılar. Bir şeyler anladım Osman Ağa diye cevap verdi. Bir şeyler anladım. Diliğin altında bir şeyler var. Söyleyemiyor. Lisanı haliyle anlatmaya çalışıyorsun. Bir şeyler seziniyorum.
Ayrım sonu.